ve yılan görünür. Yılan, Tanrı'nın yarattığı bu yerde herhangi bir canlıdan daha kurnazdır. Yılan kadına şöyle dedi. Aslında Tanrı bahçenin hiçbir ağacından yemeyin dedi. Kadın şöyle dedi. Bahçenin ağaçlarının meyvelerinden yiyebiliriz. Fakat bahçenin ortasındaki ağacın meyvesinden yemeyiz. Tanrı şöyle dedi. Oradan ne yiyebilirsiniz ne de dokunabilirsiniz. Yoksa ölürsünüz. Yılan kadına cevap verdi. Emin ol, ölmeyeceksin. Tanrı bilir ki orada yediğin gün gözlerin açılacak ve sen iyiliği ve kötülüğü bilerek Tanrı gibi olacaksın. Burada tam olarak ne oldu? İnanıyorum ki artık düşüncelerinizi ve arzularınızı yabancı gibi hissetmeye ve hikayeyi içsel vizyonunuzla okuyarak farklı olarak algılamaya başladınız. Açıkçası yılan sizin doğanız egoist arzularınızdır. Yılan egonun dördüncü ve son aşamasıdır. İlerleyen safhalarda levha even, taştan kalp denilen egonun bu nihai aşamasının üstesinden gelebilmek için yeterli gücü elde edene kadar neden onunla çalışmayacağımızı konuşacağız. Ona taştan denmesinin iyi bir sebebi var. Sadece Yaradan onun üstesinden gelebilir ve ıslahı tamamladığımızda olacak olan şey budur. Süreç Yaradan tarafından sonlandırılır. Cennet bahçesinde yılanın ne işi olduğunu sorabilirsiniz. Aslında eğer yılan kötü amaçlar için kullanılmazsa Yaradan'ın yarattığı diğer her şey gibi o da aynı seviyede, aynı ilksel formda kalır. Eğer alma niyetiyle arzularını kullanmazsa egoizm açığa çıkmaz ve olduğu yerde kalır. Şunu sormaya hakkınız var. Yılan, ego, kendisi inşa etme sebebi nedir? İnsanı günaha sürüklemeden neden sadece cennet bahçesinde yaşamıyor? Cevap şudur. Amacı insan olmak olan kişi o zaman melek seviyesinde kalır. Bu sebeple yılan, ego, kendini inşa eder. Özellikle insanın cennet bahçesi seviyesinden Yaradan'ın seviyesine çıkması gerekliliği nedeniyle açığa çıkar. Peki, neden yılan Havva'ya gitti? Havva, Adem'de ihsan etme var olan gizli egodur. Havva, Adem'i gerçek egoya, sadece egoya bağlandığında bağlayan köprüdür. Ve bu bağı çalıştırma zamanı geldiğinde yılan Havva'nın önünde belirir. Kadına şöyle de, aslında Tanrı şöyle dedi, bahçenin hiçbir ağacından yemeyeceksin. Havva, Adem'in egoist kısmı olduğunda yılana direnir. Çünkü Adem'le beraber cennet bahçesinde kalabilmek için onun melek olarak kalmasını ister. Kadın yılana şöyle der. Bahçenin ağaçlarının meyvesinden yiyebiliriz. Fakat bahçenin ortasındaki ağacın meyvesinden yiyemeyiz. Tanrı şöyle dedi. Ondan ne yiyebilirsin ne dokunabilirsin. Yoksa ölürsün. Ancak Yaradan'ın planına göre Adem gerçek insan olmak ve Katnut seviyesinden Gadlut yetişkin seviyeye gelmek zorundadır. O ancak egosunu sonuna kadar ifşa ettikten sonra bunu başkaları ve Yaradan'ın yararına kullandığında başarabilir. Bu sebeple ego ısrar eder ve yılan kadına şöyle dedi. Emin ol, ölmeyeceksin. Tanrı biliyor ki yediğin gün gözlerin açılacak. İyiliği ve kötülüğü bilerek Tanrı'yı göreceksin. Yer bir deyişle yılanımız bunun Yaradan'a ihsan etmeyi başarmanın tek yolu olduğundan ısrar eder. egoizme bağlanma ve yaratılışın amacını gerçekleştirme, her ikisi birden yaradına giden yol için gereklidir. Yılan yalan söylemiyordu. Eninde sonunda gerçekleşecek nihai amaçtan bahsediyordu. Onun niyeti iyiydi. Havva, erkeğin kendi egosuyla başa çıkabileceğini düşün. Erkek kendinden emindir ve manevi yoldan ayrılacağından bir an bile şüphe duymaz. Başlangıçta hissedilen şey budur. Manevi gerçekleri keşfettiğiniz anı hatırlayın. O an, bu noktadan sonra sadece manevi dünyayı arzuladığınızdan ve bir daha dünyasal arzulara geri dönmeyeceğinizden kesinlikle emindiniz. Egonuza manevi yolun bütün avantajlarını açıklayacağınızı düşünmüştünüz. Sonra birden kendinizi birçok sorunla uğraşırken buldunuz. Örneğin çok para kazanma fırsatı sağlayan ya da günde 12 saat çalışmanızı gerektiren bir kariyer. Bu maddesel faydalar sizi para, saygı, ün gibi anlık fakat somut sonuçlar getirir ve siz daha dün yaradımın kendisini inşa edip sizi cennet bahçesini vaat ettiğini tamamen unutmuş görünürsünüz. Hepsini unutup dünyasal arzulara dalarsınız. Fakat maneviyatın mutlu hissinin hatırası içinize iz bırakır ve bu her şeyden daha önemlidir. Tora'nın bir önceki bölümünde bahsettiği şey budur. Havva'nın Adem'e bağlanmamış egoist arzusu, yılanın başlangıçtan beri var olan dünyasal egoizmi sözlerine uymasıdır. Kadın ağacın meyvelerle dolu olduğunu, bundan haz alacağını ve ağacın insanı akıllı yapacağını anlayınca. Yer bir deyişle, bu eylemin sizi amaca getireceğini düşünürsünüz. Çünkü yılanın iddia ettiği gibi bu yemek için iyidir. Şu an maneviyatı edinme arzunuzun içine en güçlü egoist arzuların girdiği andır. Bu durum manevi arzunuzun içinizdeki Adem'in kırılmasına neden olur ve ona Adem'in düşüşü denir. Meyvesini kopardı ve yedi ve kocasına ondan verdi ve o da yedi. Galip geleceğinizden, bunu manevi olarak ilerlemek için yaptığınızdan eminsiniz. Bu sizin niyetinizde. İçinizdeki Adem meyveden yedi. Yani o daha önce kullanmadığı egoizmi kendine bağladı. Doğal olarak bunu başaramadı. Hazzı kendisi için kullanmaya başladı. Her ikisinde gözleri açıldı ve çıplak olduklarını gördüler. Aslında sevginin ışığını, onları daima saran yaradanın ışığını keşfettiler. Ve ikisinin de gözleri açıldı. Fakat sonra birbirlerini bu ışığın içinde görüp yaradana tamamen zıt olduklarını anladılar. Işığın yaradan saf ve mutlak ihsan olduğunu ve kendilerinin egoist olduğunu gördüler ve çıplak olduklarını gördüler. Egoist olduklarını, onun gibi olmadıklarını, bozukluklarını anladılar ve bir taraftan yaradana eşit olmadıklarını, diğer taraftan bireyselliklerinin benzersizliğini ve ıslahı başarma yeteneklerini keşfettiler. Bunun insanın beninin ilk inşası olduğunu söyleyebiliriz. Bu ana kadar ışığın içinde ve kendini tamamen yaradana adamış bir haldeyken birden gözleri açıldı. İşte ben, işte ego. Keşke bu büyük keşfin gelecekte her bireye ve tüm insanlığa getireceği düşüşleri ve çıkışları bilebilselerdi. Sürgün. Bunu izleyen süreç dünyamıza inen yoldan sürgünden başka bir şey değildir. Alnının teriyle ekmek yiyeceksin. Ta ki toprağa dönene kadar Çünkü sen oradan alındın. Çünkü sen tozsun ve toza döneceksin. Sürgünün sebebi neydi? Neden Yaradan dünyamıza inen ve kendini bedenle örten o yüce manevi arzuyu parçalara ayırdı ve bu operasyonu başlattı? Hepsi birden masası, bahçeyi unuttu ve manevi dünyayı algılayamadı. Manevi ışığın etkisini hissetmeyip kendilerini dünyasal arzularla meşgul ettiler ve savaş ve nefretle doldular. Peki, bu yüce eşsiz Adem ruhunu parçalamanın sebebi neydi? Kırılma çok önemli bir şeyin olmasına olanak verdi. İhsan etmek kıvılcımları egoizmin içine düştü ve insan ihsanın özüyle doyuruldu. Egoizmimizin içinde Yaradan'la bağ kurmanın kelimelerle ifade edilmeyen muhteşem hazının kaydı yaratıldı. Daha sonra bu kayıt dönmeye başlar ve her şeyden Yaradan'ın düzenine göre geliştiğinden bu kayıt egoizmin içinde açığa çıkacağı fırsatı bekleyerek sabit bir şekilde durur. Zamanı geldiğinde manevi deneyimin kıvılcımları egoizmin krallığını aydınlatır ve karanlığın içindeki yol ortaya çıkar. Gözleri görmeyen bir kişiye yolda eşlik eden bir rehber gibi bu kıvılcımlar da egoist arzulara ışığa doğru eşlik eder. Zaman geldi. İnsanlık iyiye doğru gitmeyen sona geldiğinin farkında. Egoizmin zararlarını hissettik ve tüm ölümcül günahlar için onu suçladık. Sen toz olduğun için toza döneceksin. Bu tozdan savaş, depresyon, terör ve sonu gelmeyen acılardan başka bir şeyin büyümediğini anladık. Bu his, Yaradan'ın bizi çağırdığının belirtisidir. O parladı. Işığı üzerimizde ve onun içinde kendimizi olduğumuz gibi görürüz. Kendimizden çıkmanın yolunu aramaya başlamamıza sebep olan ürkütücü tablo. Buna dua denir. Bu özellikle ilk insanın ruhunun kıvılcımlarının içimizde uyandığı andır. Hepimiz için bu böyledir. Çok yakında onu hissedecek ve tek bir ruhun, tek bir organizmanın parçaları olduğumuzu anlayarak diğer ruhlarla birlik içinde yaşayacağımız eve dönmeyi arzulayacağız. Böylece Tanrı onu cennet bahçesinden çıkarıp geldiği toprağa koydu. İnsanı oradan çıkardı ve yaşam ağacının yolunu kapatan alevli kılıçların olduğu cennetin doğusuna bıraktı. Yaradan'ın planı buydu. Belli ki ruhu parçalama eylemi önceden planlanmıştı. Aksi halde karanlığın krallığı içimizde sonsuza kadar hüküm sürer ve tozu yutan yılanlar gibi toprağın üstünde sürünerek manevi dünyanın farkında olmadan yaşardı. Bu nedenle bizim ıslah olmamış egoizmimize yılan denir. Yılan bu arzunun onun kolları ve bacakları yoktur, yere yapışıktır ve Yaradan tarafından lanetlenmiştir ve tüm bunlar insana sadece acı verir. Üzerine çıkamaz. Bunu yaptığın için tüm hayvanlardan daha fazla sana lanet olsun. Belinin üzerinde yürüyecek ve hayatın boyunca toz yiyeceksin. İşte biz egoizmi böyle algılıyoruz. Elbette Yaradan tarafından gelen bir lanet söz konusu değil. O mutlak iyiliktir ve daima öyle kalacaktır. Sadece biz değişiriz. Bugün her zamankinden daha fazla doğamızın Yaradan'a zıt olduğunu ve egoizmin bizi kötü sona yaklaştırdığını anlamaya başladık. aslında dünyada başka bir güç olmadığından şeytan, iblis ve cadı yok. Bizi bu egoist aşamaya yaradan getirir. Sadece yaradan var. Kendi irademizle onun seviyesine yükselmemiz için o bizi bu duruma getiriyor. Dahası ona giden yolda zorluklardan geçmek zorundayız. Onları Gabriel, her ağacını korumak ve görevli melek ile yaşam ağacından uzak kalmalarını sağlayacak her yöne dönen ateşli kılıçlar arasına, cennetin doğusuna bıraktı. Bu zorluklar bizim yararımızadır. Çünkü onların üstesinden gelerek tek bir arzu oluştururuz. Kendi rızamızla önceki aşamamıza dönmek ve sevgi ve birlik yasasıyla uyumlu yaşamak. Ancak bundan sonra kılıçlı melekler bahçeye girmemize izin verir ve dünyanın acılarına dönmek zorunda kalmayız. Yaradan'ın sonsuz hazzının sırlarını ediniriz. Şimdi tüm resmi anlamak ve metni özümsemek için bir an durup derin bir nefes alalım. Yolculuğumuz devam ediyor. Özgür seçim. Buraya kadar kişinin derece derece bu dünyayı ve üst dünyayı hissedebileceğini ve onların arasındaki bağlantıyı görebileceğini anladık. Bilgi üst dünyalardan bizim dünyamıza iner ve ona madde olarak hükmeder. Etrafımızda fiziksel nesneler, bitkiler, hayvanlar, kuşlar, böcekler ve insanlar görüyoruz. Ancak dünyasal görüğümüze ilave olarak manevi görü edinirsek, maddeye hükmeden güçleri de hissedebiliriz. Realitenin bu şekilde algılanması herkesin başarması gereken şeydir. Var olan her şeyin arkasındaki yaradanı hissetmek. Körü körüne inanmak yerine bunu fiili olarak görmek ve hissetmek zorundayız. Kitabın bize öğrettiği şey budur. Geleceğimizin kararlaştırıldığı üst dünyadan inen güçlere reaksiyonumuz onları iyi ya da kötü olarak cisimleşmesine neden olur. En yüksek manevi derecedeki yaradan yaratıklarını kendine zıt olan egoizm niteliğiyle yarattı. Yarattıklarını ışıkla doldurdu, sonra ışığını geri çekerek onu dünyamız denilen aşamaya indirdi. Buna karşılık yaratılan bu dünyaya inmeden önceki hazlardan daha fazlasını amaçlar ve manevi derecelere tekrar yükseliriz. Şöyle bir soru doğar. Yaradan'a eşit olmak için neden yaratılan en kötü aşamayı deneyimlemek zorundadır? Bundan kaçınılmaz mı? İnsan iki zıt nitelik arasında kendi egosu ve yaradanın özgürce hareket edebilmek için direnç ve iradeye sahip olmalı ve kendi yolunu özgürce seçip onu izlemelidir. İnsanı bu seçimi yapmaya getirmek için yaradan A. Yaratılanı kendinden tamamen uzaklaştırmalı. B. Yaratılana ilerleme ve üst dünyaları edinme becerisi vermeli. Ve C. Yaratılana özgür seçim hakkı tanımalıdır. Yaradan, yaratılana bu seçenekleri aşamalı olarak sağlar. Yaradanı hisseden, dolayısıyla ışıkla dolan insan otonom, özerk değildir. Daha ziyade kendi kurallarını dikte ettiren ve kendi niteliklerini uygulayan ışık tarafından kontrol edilir. Tamamen otonom ve bağımsız bir varlık yaratmak için yaradan kendini tamamen ondan uzaklaştırmalıdır. Diğer bir deyişle ışıktan ayrılan insan eylemlerinde özgür olur. Işığın ayrılmış olduğu eyleme tizitzon, kısıtlama denir. Kullanmak zorunda olduğumuz bozuk bir alete sahip olduğunuzu düşünün. Doğal olarak yapacağınız ilk şey onu tamir etmek ve kullanmadan önce işe yarar hale getirmektir. İlk sayfalardan itibaren kutsal kitabın bahsettiği şey budur. İşe yaramaz bu aleti nasıl tamir edeceğimiz, ruhumuz ve yaradana nasıl döneceğimiz. Tıpkı bir kullanım kılavuzu gibi kutsal kitap insanın bu dünyada yaşarken en yüce ve en mükemmel aşamaya nasıl yükseleceğini anlatır. Daha önce bahsettiğimiz gibi ıslah sırasında insan iki dünya arasındadır. Üst ve alt dünya. Islah sürecinde ruh gerekli beceriye, bilgiye, tecrübeye ihtiyaç duyar. Daha önemlisi kişi yeni hissiyatlar ve yeni manevi nitelikler geliştirir. Böylece ruh tam ıslahını başararak tüm üst dünyalarda sonsuzlukta, sükunette ve mükemmellikte var olmasına olanak veren nitelikleri edinir. Islahın sonuna bu şekilde geliriz. Kelimelerle ifade edilmediğinden bu aşamadan hiçbir yerde bahsedilmez. Sadece tüm bu yüksek aşamaları geçen ve ıslahın sonuna ulaşanlar bu aşamayı tanımlayabilir. Islahın sonunun ötesinde ise Tora'nın sırlarına vakıf bilinmez alemler vardır. Zuhal kitabında ve diğer Kabala metinlerinde bu alanlarla ilgili münferit ipuçları verilmiştir. Ancak bu manevi alanlar konuştuğumuz dil ıslah dünyasına ait olduğu için harfler ve kavramlarla tarif edilemez. Islahın sisteminin üzerinde var olanları hissedemeyiz. Dolayısıyla onları bizim koordinatlarımıza, düşüncelerimize ve algılarımıza göre yapılanmış dilimizle açıklayamayız. Bu sebeple modern çağın büyük kabalisti Balhası olan Yaradan'a kendisini gerçek algının dünyasından daha aşağı seviyeye inmesi için yalvardı. Böylelikle dünyasal harfler, kelimeler ve duyular kullanarak manevi boyutla iletişim kurmak istedi. Bu rica yerine getirilince manevi alemlere girebilmemiz için gerekli olan temel Kabala yazılarını kaleme aldı. Onun çalışmaları bir harita gibidir. Onlar olmasaydı maddesel yaşamın labirentinde yolumuzu, umudumuzu kaybeder, varoluşumuzun gerçek amacını öğrenmeden bu dünyadan ayrılırdık. Çocuklarının acısına koşan bir baba gibi Valhasunam bizi ayağa kaldırıp ışığa taşır. Ruh, beden öldükten sonra manevi dünyayla ilgili önceden bilgi sahibi değilse, manevi dünyada var olamaz. Dolayısıyla Kabala ilminin tüm çalışması sadece bu dünyada rahat bir yaşamı garanti etmez, aynı zamanda gelecek dünyada da var olma fırsatını sağlar. Tekrarladım. Yine ilk insana içimizde hissettiğimiz arzu Adem'e geri dönelim. Yaradan onu cennet bahçesinde kovduğu zaman içimizdeki insan Adem çocukluğu bırakıp olgunlaşmaya başladı. Olgunlaşma süreci onsuz olamayacağımız ya da onu baskılayamayacağımız için egoizmimizi ıslah etmemiz gerektiğini öğrendiğimiz bir dönemdir. Yılanın öne sürdüğü gibi çabuk bir ıslah yoktur. Aksine İnsan egosunu tam anlamıyla hissedene ve kendi başına onunla başa çıkamayacak kadar güçsüz olduğunu idrak edip Yaradan'a yardım için yalvarana kadar tüm yolu aşağıya doğru inmesi gereklidir. Adem Havva'yı karısı olarak bildi. O gebe kaldı, Kabil'i doğurdu ve şöyle dedi. Tanrı'nın yardımıyla bir erkek sahibi oldum. Sonra kardeşi Habil doğdu. Habil koyunları güdüyordu. Kabil toprağı sürüyordu. Bu düşüşün başlangıcıdır. İnsanın başa çıkamayacağı büyük egoist arzusunun nasıl parçalara ayrıldığını görürüz. Kırılma ile egoist kabukların bedenler parçaları dünyaya inmiştir. Burada bir kez daha altını çizelim ki özel insanlardan değil, egoist arzularla ilgili çalışmamızdan bahsediyoruz. Ve Adem, Havva'yı karısı olarak bildi. Bu egoist ve özgecil arzuların arasında birleştiği andır. Bunun sonucu iki arzunun doğumudur. Kabil ve Habil. İlk olarak Habil insana, Yaradan'a doğru çekilir. Bu nedenle şöyle yazılmıştır. O toprağı değil, koyunları sürüyordu. O üretken çayırlara giden yola önderlik ediyordu. Orada kime önderlik ediyordu? Gelecek hazların tadını bilen, koyun dediğimiz çobanı izlemeye hazır egoist arzulara. Bu sebeple bu arzulara koyun denir. Habil denilen arzuya aynı zamanda sağ çizgi denir. Sağ çizgi hiçbir egoizm belirtisi olmadan Yaradan'a yönelik özgecil arzudur. Bu arzu bize yukarıdan uzatılan bir el ya da amaca doğru çıkmamız için indirilen bir merdiven gibidir. Kabil denilen arzu sol çizgidir. Bu tam bir zıt arzudur. Kendi hazzı için Yaradan'la olan bağı kullanan egoist arzu ve eğilim. Kabil ve Habil hikayesinde Yaradan'dan henüz tam olarak uzaklaşılmamıştır. Yani Yaradan'ın tamamen gizli olduğu, her şeyin bir oyun olduğunu, aklın reddettiği ve insanın sadece kendisi için yaşadığı dünyamızda böyle bir durum söz konusu değildi. Buradaki farklı bir resim var. Yaradan'la şöyle bir diyalog içindeyiz. O hissedebilir, manevi dünya yakındır fakat arzular farklıdır. Habil'in İhsan etme arzusu vardır ve Yaradan'a haz vermekten haz alır. Öyle görünüyor ki Kabil de ihsan etme arzusu taşıyor fakat onun durumunda Yaradan'ın sevgisini kazanmak, onun dikkatini çekmek ve manevi dünyayı edinmek var. Tüm ışığı, onun içindeki tüm hazları sadece kendisi için almak istiyor. Kabil, toprağa sürmek olan sol çizgiyi temsil ediyor. Bu demektir ki Kabil denilen arzumuz daima ego ile beraber. Eğer Kabil egoya hükmedemezse ego Kabil'e hükmeder. Aşağıdaki pasajda anlatılan budur. Zaman içinde Kabil toprağın meyvesini Tanrı'ya adak olarak getirdi. Ve Habil de sürüsünün ilk doğanını ve yağını getirdi. Tanrı Habil'e ve onun sunduklarına saygı duydu. Fakat Kabil ve onun sunduklarına saygı duymadı. Kabil çok kızdı ve yüzü asıldı. Tanrı Kabil'e şöyle dedi. Neden kızgınsın? Yüzün neden asıldı? Eğer iyi yapmış olsaydın, yüzün gülmez miydi? Ve eğer iyi yapmazsan, günah kapıda çömelir, sen arzuya hükmedebilirsin. Fakat ona hükmedebilirsin. Bu doğanın çağrısıdır. Onları baskılamak ya da saf dışı bırakmak yerine egoist arzularınla çalışmak zorundasın. Çünkü almama gibi bir seçeneğin yok. Yaratılışımız bu şekilde. Senden bunların üzerine çıkman, kullanman, hükmetmen isteniyor. Böylelikle Yaradan'a haz vermekten haz alırsın. İnsanın varması gereken aşama budur. Burada insanın yaratılış amacı yatar. Aksi halde egosu ona hükmeder ve bunun sonucunda tüm insanlık bugünkü gibi savaşlar, ölüm ve trajedilerle etkilenir. Kabil'e de olan buydu. Kabil kardeşi Habil'le konuştu. Çayırlardayken Kabil kardeşine karşı geldi ve onu öldürdü. Bunun anlamı nedir? Sol çizginin sağı baskılamasıdır. Diğer bir deyişle egoist çizgi şunu ileri sürer. Burada gerekli olan şey benim. Ekiyorum, biçiyorum, toprağa sürüyorum. Ödüllendirilmesi gereken benim. Çok anlamlı değil mi? İşte saf ihsan ve yaradanla mutlak eşitlik olan sağ çizgiyi öldüren yaklaşım budur. Oysa ulaşmamız gereken aşama ödül beklemeden yaradana haz vermektir. Peki, yaradanın hükmü ne oldu? Toprağa sürdüğün zaman yeryüzünün gücü geri çekilmez. Yeryüzünde kaçak ve göçebe olursun. Yeryüzü gücü, arzu, özellikle sağ ve sol çizginin birleşiminde ve ihsan etmek için alma hazzı olan altın oranı bulmada açığa çıkar. Sonsuz mutluluk içinde kalmamızın tek yolu budur. Eğer bu birleşme gerçekleşmezse, eğer Habil öldürülürse, yeryüzünün gücü geri çekilmez, gösterdiğiniz tüm çaba egonuza, Kabil'e, sol çizgiye hizmet eder. Ego asla doymaz. Bu nedenle şöyle yazılmıştır. Yeryüzünde kaçak ve göçebe olacaksın. Yani mutluluğu bulmak için boşuna çabalayacaksın. Sen beni toprağın yüzünde sürdün. Senin suretinden uzaklaştım. Yeryüzünde kaçak ve göçebe oldum. Beni kim bulursa öldürecek. Daha önce söylediğimiz gibi egoyu öldürmek ya da baskılamak imkansızdır. O sonsuza kadar yaşar, nesilden nesile geçer ve tüm bu süre boyunca Yaradan'la temasını kaybeder. Dolayısıyla şöyle yazılmıştır. Tanrı ona şöyle dedi. Öyleyse her kim Kabil'i öldürürse intikam 7 kat fazlasıyla onun üzerinde olsun. Tanrı onu bulmasınlar diye Kabil için bir işaret koydu. Bu an ruhumuzun Yaradan'dan dünyamıza inen insanlık hikayesinin başlangıcıdır. Süreç boyunca ruhun kendisi değişmez fakat onu gizlemek için egoist giysilere bürünür. Sesini kısar ve Yaradan'la bağını keser. Böylece Adem'in tek, birleşik kalbinden sonsuz sayıdaki insanın sonsuz noktasına dönüşür. Yaradan daima ruhun kalpteki nokta dediğimiz kısmına bağlı kalır. Bu sebeple filtrelerden, bariyerlerden geçen hafif ışımayı hissederek sayısız defa onun sesini duyarsınız. Bu an cennet bahçesini özleyip manevi dünyaya, Yaradan'a dönmeyi istediğiniz andır. Kabil karısını bildi, o gebe kaldı ve Hanuk'u doğurdu ve bir şehir inşa etti ve oğlu Hanuk'un adını şehre verdi. Hanuk'un üzerine İrat doğdu. İrat, Mahuyael babası oldu. Mahuyael, Methuşeel'in babası oldu. Methuşeel, Lamech'in babası oldu. Böyle devam etti. İnsanlık üremeye, sayısı artmaya başladı. Ancak bildiğiniz gibi tüm bu insanlar sizin egoist arzularınız. Onları ıslah etmek sizin göreviniz. Sonrasında bir kez daha Adem'in tek ruhuna dönecek ve onunla tek bir bütün haline geleceksiniz. Öyleyse neden büyük egoist arzu, yılan ve Kabil, sonsuz sayıda küçük egoist arzuya bölündü? Bölündü çünkü sonsuz sayıdaki küçük arzuyu ıslah etmek, büyük bir arzuyu ıslah etmekten daha kolaydır. Onları ıslah ederek büyük arzuyu tekrar bir araya getirir ve cennet bahçesindeki tek ruhu tamir ederiz. Servetini başka bir krallıkta yaşayan oğluna göndermek isteyen kralla ilgili kadim bir hikaye vardır. Kral servetini gönderme konusunda kararsız kalmıştı, halkının hırsız olduğunu biliyordu ve tüm krallığında güvenebileceği tek kişi bile yoktu. Meseleyi biraz düşündükten sonra bir yol buldu. Kral tüm servetini az değerli bozuk paralarla değiştirdi ve onları komşu krallıktaki oğluna götürmeleri için pek çok insana dağıttı. Doğal olarak insanlar böyle küçük bir meblağı çalmaya kalkışmadı. Krala saygı ve bağlılık göstermek çok daha önemliydi. Her biri görevi büyük bir onurla yerine getirdi ve tüm servet bu şekilde yerine ulaştı. Bu hikaye bütün bir bölüm boyunca anlattıklarımızdan doğru sonucu çıkarmamıza yardım edecektir.